Yaratılış kitabının 38. bölümünde değerli dinleyicilerimiz, Yusuf'un öyküsünü ara verdikten sonra bu 39. bölümde yine Yusuf'un öyküsüne devam ediyoruz. 38. bölüm Yahuda hakkındaydı ve gerçekten kötü olayları içeren bir bölümdü bu. Şimdi Yusuf'a dönerken onun Yahuda'dan ne kadar farklı olduğunu göreceğiz. Unutmayalım ki Yahuda aralarında yaşadığı Kenan halkının yaşam tarzını hemen hemen tümüyle benimsemişti. Yusuf'un hayatını incelerken Rabbin seçmiş olduğu halka özgü ahlaki özellikleri kendi şahsında sergileyeceğini göreceğiz. Yakub'un Rahel'den olan iki oğlu Yusuf ve Benyamin, Yakub'un öteki oğullarından fazla ruhsal eğitim görüp görmediklerini bilmiyoruz. Böyle bir eğitim görmüşlerse bunu kimden gördüler? Yakup böyle bir eğitimi verebilecek aşamaya gelmiş miydi? Ruhsal eğitim görmemişlerse bile eminim ki babalarından sevgi ve ilgi görmüşlerdi. 37. bölümde kardeşlerinin Yusuf'a karşı beslediği kıskançlık ve kin duygularından dolayı Yusuf'u önce öldürmek ama sonunda onu Mısır'a gitmekte olan bir kervanın sahibine sattıklarını görmüştük. Yusuf o zaman 17 yaşlarındaydı. Bu genç yaşta köle olarak satılmak, Mısır gibi uzak bir ülkeye köle olarak gönderilmek Yusuf için kolay bir şey değildi. Kendimizi Yusuf'un yerine koymaya çalışalım değerli dostum. Korkunç ve umutsuz bir durumdu bu. Onu cesaretlendirecek kimse yoktu. Geleceği tamamıyla karanlık, hayatı sönmüş gibiydi. Yusuf'un yaşamına dıştan bakıldığı zaman gariban bir çocuk gibi önümüzde durmaktadır. Mısır'a gittikten sonra bir ara durumu değişir gibi olacaktır ama olaylar yine ters gidip onu umutsuzluk uçurumlarına sürükleyecektir. Tabii Yusuf'un hayatında yer alan tüm olayları Rab iyiye kullanacaktır ama Yusuf bu olayları yaşarken tüm bu olumsuz olaylarda Rabbin elini görmesi kolay değildi. Belki de bunu hiç göremiyordu. Eski antlaşma kesimindeki kişilerin yaşamları arasında Yusuf'un yaşamı eşsiz bir özellikle önümüze dikilir. Bu özellik Rabbin o yaşamda belli bir ereği olduğuydu. Başka hiçbir hayat bu adamın hayatı gibi göksel amaçların gerçekleştirildiği bir hayat olarak ortaya çıkmamıştır. Hayatının her ayrıntısında Rabbin amacı ve ereği belli şekilde görülmektedir. Yusuf'un hayatında Rabbin eli onu sürekli yönlendiriyor, ona yol gösteriyordu. Ama yine de atalar arasında Rabbin şahsen kendisine görünmediği kişi Yusuf'tur. Tanrı İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a göründü ama Yusuf'a görünmedi. Yine de Yusuf'un yaşamında Rab öbür atalara rağmen daha kesin ve açık şekilde yönlendirici işler yapmaktadır. Yusuf'un yaşamına baktığımız zaman Romalılara yazılan mektubun şu ayetinin eski antlaşma döneminde gerçek olduğunu hemen görebiliriz. Tanrı'nın kendisini sevenlere ereği uyarınca çağrılanlarla birlikte her durumu yararlı yönde işlediğini biliriz. Bu gerçeği değerli dostum Yusuf'un kendisi de kavrayıp belirtmişti. Babaları ölünce Yusuf kardeşlerinin ona karşı yapmış olduğu kötülüğü hatırlayıp onları cezalandıracağını sandılar ve gelip Yusuf'tan merhamet dilediler. Ama Yusuf'un onlara karşı içinde hiçbir öç alma duygusu yoktu. Yusuf kardeşlerine şöyle dedi: "Korkmayın, ben Tanrı mıyım? Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi." Yusuf'un hayatına baktığımız zaman her şeyin ters gittiğini ve kapkaranlık dönemlerden geçtiğini görebiliriz. Ama değerli dostum, Rab Yusuf'un yaşamının en korkunç dönemlerinde bile iyiyi kullandı. Her adımda kendi ereğinin yerine gelmesi için kötüyü iyiye çevirdi ve bunu böyle kullandı. Dostum, kendi yaşamımızda da kötü dönemler oluyor. Bu karanlık ve kötü günleri yaşarken unutmayalım. Rab sevdiği kişiyi sıkı düzene koyar ve kabul ettiği her oğlu cezalandırır. Eğer biz Tanrı'nın çocuklarıysak ve onun isteğine göre yaşıyorsak emin olabiliriz ki hayatın her adımında ne olursa olsun Rab bizimledir ve onun izni olmadan bizim hayatımızda hiçbir şey olamaz. Bunu bilmemiz gerekir. Evet, başarısızlıklarımız, acı ve ıstıraplarımız hep Rab tarafından iyiliğimiz ve onun yüceliği için kullanılmaktadır. Rabbin çocuğu olan her bireyin çevresini saran koruyucu bir çit vardır. Bu koruyucu çiti ancak Rabbin izin verdiği şeyler aşabilir. Hatırlarsanız şeytan Eyüp'ü denemek isteyince şöyle dedi: onun etrafına, evinin etrafına ve nesi varsa hepsinin etrafına sen çepeçevre çit çevirmedin mi? Onun ellerinin işini sen bereketledin ve onun malı memlekette çoğaldı. Sonra şeytan bu çitin indirilmesi için Tanrı'dan izin istedi. Şunu iyice kavramamız gerekir kardeşim. Şeytan bu çitin indirilmesi için Rab'den izin alsa bile Rab her durumu iyiye kullanacaktır. Değerli bir yorumcu, Romalılar 8:28'i yorgun bir imanlının başını yaslayabileceği yumuşak bir yastık olarak görüyordu. Başka birisi bu konuda şöyle dedi: biz de Tanrı gibi olsaydık ve her olayı baştan sona kadar tüm ayrıntısıyla görebilseydik, bu konuda bizim yapabileceğimizi, bizim çekemeyeceğimizi Rab bize ne yaptırır ne de çektirir. Yusuf'un hayatı başka bir yönden her Mesih imanlısı için bir cesaret kaynağı olabilir. Günümüzde hiçbir imanlı Rab'den direktmen göksel açıklama almamıştır. Evet, bazı yalancı peygamberler ortaya çıkıyor ve sözde kendilerinde şu ya da bunların olduğunu söyleyenler oluyor ve Tanrı'dan vahiy aldıklarını ileri sürüp birçok insanları kandırıyorlar. Ama günümüzde Rab vahiy yoluyla hiç kimseye konuşmuyor. Çünkü Tanrı'nın sözü tam olarak elimizdedir. Tanrı elimizde tam olarak bulunan sözü aracılığıyla bize konuşuyor. Yusuf'un döneminde Rab çok kez vahiy yoluyla peygamberlerine açıklamalar yaptığı halde Yusuf peygambere böyle bir açıklamada bulunmadı. Bu bizim için bir cesaret kaynağı olmalı. İmanlı yaşamını yaşayabilmemiz için vahiylere, peygamberlik sözlerine, göksel açıklamalara ihtiyacımız yoktur artık. Dediğim gibi Tanrı bize bugün tamamlanmış sözü aracılığıyla, yani kutsal kitap aracılığıyla konuşuyor. Ve o söz, yani kutsal kitap tam olarak elimizdedir kardeşim. Şimdi bu genç Yusuf'un yaşam öyküsünü kutsal kitaptan izlemeye devam edelim. Onu son kere köle olarak görmüştük. Yusuf bir köle olarak satılıp Mısır'a götürüldüğünü okumuştuk. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürmüştü. Firavun'un görevlisi, muhafız birliği komutanı Mısırlı Potifar onu İsmaililerden satın aldı diyor 1. ayette. 17 yaşlarında bu genç herhangi bir köle pazarında en üstün fiyata satılabilir türden bir yapıya sahipti. Firavun'un görevlisi tarafından satın alındığına göre değerli bir köle olarak görülüyordu. Potifar o ülkenin muhafız birliği komutanıydı. Bugün ülkemizin savunma bakanlığında üstün bir görevlinin konumuna sahipti bu adam. Rab Yusuf'la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu diyor 2. ayet. Bakınız burada Yusuf'un hemen başarılı olduğunu görüyoruz. Efendisi Rabbin Yusuf'la birlikte olduğunu ve yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü diyor 3. ayet. Bu ana kadar her şey yolunda. Gerçek hayatta işler bu şekilde devam edemez. Her sevincin bir ağlayıcı, her zevkin bir acısı var. Hayat değerli dostum acılar ve sıkıntılarla dolu. Yusuf neden hayatının sonuna kadar başarı ve hayranlığın alıcısı olarak yaşasın? Dostum sen hayatın her zaman güllük gülistanlık olacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Hayat acılarla doludur. Ondan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldığı evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi diyor Yaratılış 39:4'te. Yusuf o kadar başarılı oluyor ki Potifar'ın tam güvenini kazanıyor. Elbette Yusuf sadece iyi çalıştığından dolayı bu güveni kazanamazdı. İyi çalışan nice üç kağıtçılar vardır. Yusuf dürüst olduğu için Potifar'ın güvenini kazandı. Düşününüz bir kez değerli dostum. Sahip olduğunuz her şeyi kime emanet edebilirsiniz? Bazen kendi kardeşinize bile bunu emanet edemezsiniz değil mi? Potifar her şeyini Yusuf'un ellerine emanet etti. Yusuf'u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren Rab Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı diyor 39. bölümün 5 ve 6. ayetleri. Bazı kişiler var ki bunlara hemen güvenebiliriz diyoruz ama daha sonra bizi hayal kırıklığına uğratırlar. Yine bazı kişiler var ki ilk bakışta pek de güvenilir gözükmezler ama onları tanıdıkça güvenimizi kazanırlar. Bir de ilk karşılaştığımız andan itibaren bizde derin bir güven yaratan insanlar vardır ki onu tanıdıkça güvenimiz de artar. İşte Yusuf böyle birisiydi sanıyorum. Temiz yürekli, her zaman düşündüğünü konuşan ama zamanında söz söylemesini bilen birisi. Kendisine verilen görevi tam anlamıyla yerine getiren ve her işi dürüstçe yapan bir insan. Öylesine güvenilir bir kişi ki Potifar her şeyi ama her şeyi onun ellerine bırakır. Sıradan bir kişi değildi Potifar. Mısır kralının güvendiği, milli güvenlik sorunlarıyla yakından ilgilenen birisiydi. Bu açıdan bakıldığı zaman Yusuf'a ne kadar güvendiği hemen ortaya çıkıyor. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı diyor. İşte işi karıştıracak olan da buydu. Onun yakışıklı olması. 7. ayette şöyle diyor. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak benimle yat dedi. Bu ayet bir bahar günü kuşlar öterken, masmavi bir göğün altında kelebekler oynaşırken, birden gökte bir kara bulutun belirip göğün gürlemesine benzer. Potifar, Yusuf'a tam güvenle her şeyi teslim etmişti. Karısı da onun ellerine emanet edilmişti. Yusuf'un görevi, Potifar'ın her şeyini kendi malıymış gibi korumaktı. Kendi malıymış gibi yemek değildi. Yusuf kendi göreviyle meşgul iken, Potifar'ın karısı Yusuf'un yakışıklı bedeniyle meşgul oluyordu. Bilmiyoruz ancak tahminler yürütebiliriz. Bazı yorumculara göre belki de Potifar yaşlı birisiydi. O zamanlar yaşlı ama zengin birisinin genç ve güzel bir kadınla evlenmesi doğaldı. Bugün de olduğu gibi. Ama Yusuf onu reddetti. Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor dedi. Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar Tanrı'ya karşı günah işlerim dedi Yusuf. Yaratılış 39, 8 ve 9. ayetler. Bu genç adam kendi amaçları için değil, Rab için hizmet vermektedir. Kenan ülkesinde putperest bir halkın arasında yaşarken bile Rabbin yolunda yürümeyi unutmamıştı. Köle olarak Mısır'a satılıyor ve bir başka putperest toplum içerisinde Tanrı sayar bir insan olarak yaşamayı yeğliyor. Yusuf için büyük bir deneme olabilirdi bu ama Yusuf önce Rab ile olan ilişkisine baktı ve hiçbir koşul altında bu ilişkiyi bozmamaya kararlıydı. Tanrı'ya karşı nasıl günah işlerim diye insanlar arasındaki ilişkiyi en temel düzeyine oturtur. İnsana karşı yapılan haksızlık her zaman Tanrı'ya karşı işlenen günah olarak görülmelidir. Anladınız mı dostum? Bir daha söyleyeyim. İnsana karşı yapılan haksızlık her zaman Tanrı'ya karşı işlenen günah olarak görülmelidir. Evlilik Rabbin gözünde çok kutsal bir kurumdur. Putperest bir toplumda bile Rab evliliğin ilkelerini korumak ister. Bir kişi evliliğin kutsallığını ayaklar altına almaya, evliliğe saygısızlık göstermeye başladığı anda Rabbin yasasını ayaklar altına almış olur ve Rabbin kendisine karşı saygısızlık göstermiş olur. Eşine sadık kalamayan kişi Rabbe de sadık kalamaz. Mısır'da halk her ne kadar putperest idiyse de Rabbin bu konudaki ilkeleri yine de çiğnenmemeliydi. Yusuf bunu iyi biliyordu ve bu bilinç içerisinde Rabbe sadık kalmakla efendisine de sadık kalacağını düşünüyordu. Yusuf gerçekten yüksek bir ahlaki düzeyde yaşamaya çaba gösteriyordu. Buna rağmen şimdi başına neler geleceğini göreceğiz. Gerçek ve diri Rabbe bağlı kalmak istediği için başı belaya girecek. Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için direttiyse de Yusuf onun isteğini kabul etmedi diyor 10. ayette. Herhalde Mısır kralı Firavun'un üstün bir görevlisi olarak Potifar sürekli evinden uzak yerlere gitmekteydi. Belki de ailesinden bu kadar uzak kalmaması gerekiyordu, bilemeyiz. Bazı durumlarda evin erkeği ister istemez eşinden, çocuklarından uzak süre uzakta kalmak zorundadır ama bazen de erkek eşini hiç düşünmeden sırf iş olsun diye oraya buraya koşar ve ailesine vermesi gereken zamanı boş yere harcar. Potifar'ın eşi Yusuf'u sadece bir kez değil kerelerce ayartmaya çalıştı. Yusuf'un nefsine bu kadar sahip olması gerçekten takdire değerdir. Bu kadın Rabbin yolunda yürümüyordu. Putperest bir toplum içerisinde yaşadığı için evlilik onun gözünde kutsal bir kuruluş değildi. Canı istediği zaman gönlünü hoşnut edeceğini sanıyordu. Aynı zamanda cazip bir kadın olsa gerek. Defalarca Yusuf tarafından reddedilmek kadınlık gururuna dokunmuş olmalıydı. Yusuf'a karşı içinde bir sevgi taşıdığını hiç de sanmıyorum. Kadının duyguları tümüyle ihtirasla harekete geçiyordu. Yani burada cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla yanan bir kadın vardı. Tabii Yusuf kerelerce ona hayır deyince duygular yoğunlaşıp öç alma durumuna geldi. Bu kadın geri tepildiği için öç alacaktır. Yaratılış 39-11-14 ayetler arasında şöyle diyor. Bir gün Yusuf işlerini yapmak üzere eve gitti. İçeride ev halkından hiç kimse yoktu. Potifar'ın karısı Yusuf'un giysisini tutarak benimle yat dedi. Ama Yusuf giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı çıktı. Kadın Yusuf'un giysisini bırakıp kaçtığını görünce hizmetkarlarını çağırdı. Bakın şuna dedi. Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti. Yanıma geldi, benimle yatmak istedi. Ben de bağırdım. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Yusuf onu son kez reddetmişti. Kadının ne Yusuf'a karşı bir sempatisi ne de kocasına karşı saygısı vardı. Yusuf'u suçlarken aynı zamanda kocasını da suçluyor. Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti diye hem kocasını hem de Yusuf'u suçluyor. Belki de Potifar'ın karısı daha önce bu gibi girişimlerde bulunmuştu ama böylesine daha önce hiç rastlamamıştı. Ben aslında Potifar'a acıyorum. Bu adam belki de karısına sırılsıklam aşıktı. Aşk insanı kör eder derler. Potifar karısının bu hünerlerini açıkça görmemiş olsa bile sezinlemiş olmalıydı ama yine de adam olup çıkamadı. Kadın yalanlarını dizmeye başladı. Kendi yaptığını ters çevirip Yusuf'u aynı girişimle suçladıktan sonra şöyle devam etti. Bağırdığımı duyunca giysisini yanımda bırakıp dışarı kaçtı. Efendisi eve gelinceye kadar Yusuf'un giysisini yanında alıkoydu. 15-16. ayetler. İşte genç Yusuf'un durumu değerli dinleyicilerimiz. Evin efendisinin en güvenilir adamı konumundayken en hain bir suçlamaya hedef oldu. İftira bir başka köleden gelseydi o kadar kötü olmazdı ama evin hanımı ona iftira atıyordu. Aşk macerasına dalmak isteyen bu kadının aşk teklifi reddedilince onun hıncı kadar yok edici bir kin olamaz. Kadının kocası Potifar eve gelince ona da aynı şeyler anlattı. Buraya getirdiğin İbrani köle yanıma gelip beni aşağılamak istedi ama ben bağırınca giysisini yanımda bırakıp kaçtı. Karısının senin kölen bana böyle yaptı diyerek anlattıklarını duyunca Yusuf'un efendisinin öfkesi tepesine çıktı. 17-19. ayetler arası. İlk bakışta Potifar'ın birden parlaması bizi şaşırtabilir. Sadece karısının anlattıklarını dinledi. Yusuf'un tarafında ne oluyor? Acaba bir anlaşmazlık mı oldu diye hiç sorup soruşturmadan öfkeleniyor. Bu adam enayi değildi. Bulunduğu konuma erişebilmesi için oldukça zeki ve kurnaz birisi olsa gerek ama nedense karısının suçlamalarını olduğu gibi kabul ediyor. Bazı kişiler böyledir. Devlet işlerinde üstün yeteneklere sahip olabilirler ama gönül işlerine gelince bayağı aptallık gösterirler. İnanıyorum ki Potifar karısının oyunlarını biliyordu ve işini yokuşa sürmektense en kolay yolu seçti. Ne de olsa Yusuf sadece bir köleydi. Karısıyla sonu gelmez tartışmalara girmektense birkaç gümüş parçasına satın aldığı bu köleyi hapse attırmak daha kolaydı. Eminim ki bu kadın daha önce de bu gibi maceralara dalmıştı. Belki de Potifar bunlara göz yummuştu bile ama bu kez karısının kızması kayaya çarpmıştı. Yusuf öbürlerine benzemiyordu. Potifar en kolay yolu seçti. Yusuf'u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı diyor 20. ayet. Zavallı Yusuf'un talihi bozuk. Kenan ülkesinde, baba evinde, babasının göz bebeğiyken, en güzel renkli giysiye sahipken birden kardeşleri onun giysisini alıp onu bir kuyuya atmışlardı. Kuyuda kardeşlerinin birileriyle pazarlık yaptığını duyuyor. Pazarlık yaptıkları eşya kendisi köle olarak satılıyor ve kendini Mısır'da bir köle pazarında buluyor. 17 yaşındaydı. Eminim ki Mısır'a giderken çok gözyaşı döktü. Evini, babasını özledi. Sonra Mısır'a geldi. Orada zengin bir aileye köle olarak satıldı. Efendisinin güvenini kazandı ve evinin kahyası konumuna yükseldi. Sonra birden durum yine karıştı. Bu kez Potifar'ın karısı ona göz dikti ve onunla yatmak istedi. Yusuf kerelerce bu kadının önerisini reddetti ve sonunda duruma dayanamayan kadın ona iftira attı. Yusuf'un yüksek ahlaki yaşam düzeyi ve bu alanda öbür insanlardan beklentileri umduğu sonucu getirmedi. Ama yine de o Rabbe ve onun adaletine sığındı. Şunu unutmamalıyız ki Yusuf, Potifar'ın evinde yüksek bir konuma sahip olmuşsa da yine bir köleydi. Potifar'ın karısı sözü geçer birisiydi. Bir kölenin kendini savunması boştu. Hatta onun kalkıp da Potifar gibi üstün görevli birinin karısını suçlamak aklının ucundan bile geçmemeliydi. Yusuf bu kadını suçlasa bile Yusuf'un değil kadının sözü kabul edilecekti. Yusuf ağzını bile açmadı. Kadının iftirasıyla suçlu ilan edildi o kadar. Kendini savunamazdı. Birden kendini zindanda buldu. Ama Yusuf zindandayken Rab onunla birlikteydi diyor 21-23 ayetler arası. Ona iyilik etti. Zindancı başı Yusuf'tan hoşnut kaldı. Bütün tutsakların yönetimini ona verdi. Zindanda olup biten her şeyden Yusuf sorumluydu. Zindancı başı Yusuf'un sorumlu olduğu işlerle hiç ilgilenmezdi. Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu. Açıkça görülüyor ki bu genç adamın bir koruyucusu ve savunucusu vardır. Rabbin eli onun üzerindedir. Onu koruyor, savunuyor ve ona yol gösteriyor. Bir yandan hayatında akla gelmedik olumsuz olaylar cereyan ediyor. Öbür yandan akıntıya karşı daha güçlü birisi onu koruyor. Yusuf'un yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Belki sizin hayatınızda da buna benzer durumlar olmuştur. Belki de buna benzer bir durumu şu anda yaşamaktasınız. Sakın hayal kırıklığına uğramayın dostum. Eğer Rabbin isteği uyarınca yaşıyorsanız Rab sizinledir. Belki onun sizin yanınızda olduğunu şu anda göremiyorsunuz ya da bunu hissedemiyorsunuz. İnanın dostum, Rab sizinledir. Rab Yusuf ile birlikteydi. Ataları İbrahim, İshak ve Yakub'a göründüğü gibi Rab Yusuf'a görünmüyor ama yine de inayetini ondan esirgemiyor. İlkin zindancı başının Yusuf'tan hoşnut kalmasını sağlar. Unutmayalım ki Yusuf yakışıklıydı, akıllıydı ve dürüsttü ama Rab her şeyi kendi sonsuz tasarlarına göre düzenlemeseydi Yusuf'un zindandaki durumu çok kötü olurdu. Zindana atılan nice yakışıklılar nice akıllılar, nice dürüstler var. Bunların çoğu yine zindanda çürüyüp gidiyorlar ama Rab Yusuf ile birlikteydi. Yusuf'u özel bir kişi kılan işte bu özellikti. Rab onunla birlikteydi. Yusuf'un yaşamında dünyasal açıdan yıkım ardına yıkım gelirken aynı zamanda Rab doğaüstü işler yapıyordu. Tüm bu işler Rabbin önceden tasarladığı bir sonuca doğru ilerliyordu. Yusuf bunu biliyordu. Rabbini iyi bildiği için bu ona umut ve amaç veriyordu. Zindanda olmasına rağmen Rabbine sıkıca sarılmış, tüm umudunu ona bağlamıştı. Yusuf olumsuz gelişmelerin üzerine çıkıp oturmasını biliyordu. Yaşamın fırtınalarında çok kez dev dalgalar gibi su altına alıp boğacakmış gibi olur ama Yusuf gibi her durumda Rab'be güvenip onu övmesini öğrenebilirsek, dev dalgalarla birlikte yükselmesini, dalgaların altında kalmaktansa üstünde yüzmesini öğreneceğiz kardeşim. İmanlı hayatımızda bu resim her zaman gözümüzün önünde olmalı. Dostum, hayatın fırtınası seni boğmak üzere mi? Dalgalarla boğuşmaya girişme, Rab'be güven ve dalgalarla birlikte yüksel. Yusuf, olumsuz olayların üzerine çıkıp orada Rabbi övmesini biliyordu. Hayal kırıklığı şeytanın hayatımızda bize karşı kullanabileceği en güçlü silahtır. Cesaretimizi kırmak ve hayal kırıklığına uğratmak. İşte şeytanın silahları ama Yusuf bu silahlara karşı durabiliyor. İbranilere mektubunda belirtildiği gibi hiçbir sıkı düzen o anda sevindirici görünmez, tersine üzücüdür. Ne var ki onunla eğitilenlerde sonradan doğruluğun esenlik ürününü yetiştirir. Yusuf'un bir hata yaptığını bilmiyoruz ama belki de rüyalarını kardeşlerine ve babasına anlatırken içinde bir gurur olmuş olabilirdi. Rab bilir. Onun hayatında geliştirilmesi gereken bazı ruhsal meziyetler vardı. Rab sevdiği bu genci sıkı düzenden geçiriyor. Sonunda kesin olarak doğruluğun, esenliğin ürünü yetişecektir. Yusuf'un öyküsü bize bazı dersler öğretiyor. Bunlardan biri şudur. Her insan satın alınamaz. Gerek cinsel açıdan olsun, gerekse parasal. Bazı kişiler bu gibi denenmelerin üstesinden gelebilir. Şeytanın satın alamadığı insanlar vardır. Yusuf bunlardan biridir. Eyüp peygamber de böyle bir kişiydi. Elçi Pavlus da. Acaba Yusuf'un zindana atılıp orada kalması Rabbin isteği miydi? Evet ama orada sürekli kalması Rabbin isteği değildi. Bunu bir sonraki bölümde göreceğiz değerli dinleyicilerimiz.